Ayrım 22.
Fridemiz şampanya bardağını gözlerinin hizasına tutmuştu. Hiç konuşmadan orkestrayı dinliyordu. Bir vakit öylece dinledi. Yüzü büsbütün boşalmıştı. Gözleri, ağzı, burnu boşalmış başka bir yere, uzak ve eski bir zaman ve uzay parçasına akmıştı. Şampanya bardağının içinde sımsıkı iyice terlemiş, dokunulamayacak kadar kirpas tutmuş yüzbaşı on kötü kötü gülümsüyor. "Sen," diyordu Freddy, "yeşil şarap içtin mi hiç?" Güner tahammül edilmez İngilizcesiyle, "Bir şey mi var?" diyordu Freddy. Ötede müzik tek tek kimseyi dinlemeden, yalnız tek tek mi, bütün halinde de kimseyi dinlemeden alıp başını gitmişti. "Turn the gold, the magical moon, blue moon, now I'm no longer alone." Birdenbire İspanyollar ölümsüz kastanyetleriyle ortalığı gürültüye boğdular. Freddy Mills yanı başındaki çıplak omuzları buğulu, gözleri sırnaşık ve ahlaksız kadını korkutucu bir şekilde gerçeğin dışında kaybetmişti. Ansızın Güner'le beraber Güner'in ve İstanbul'da olmanın gerçeğini yaşamaktan çok çocukluğundan beri kurup durduğu bir hayali, gerçekmiş gibi yaşamaya çalıştığını fark ediyordu. O andan itibaren Jean Harlow'la Güner birleşiyorlar. Güner gündelik gerçeğini kaybediyor, Jean Harlow hayaldeki yerini. Bilmem kaçıncı şampanyadan sonra Freddy kendini boşalmış kaldırımlarda, ayakları kırık bir at gibi sürüklüyor. Güner'e resmen Jean diye hitap ederek. "Ben," diyor, "korkağım biriyim Jean, bilmeni isterim bunu, ben korkağım biriyim. Asıl cesur olan yüzbaşı Hondo, her şeye hak kazanmış olan. Oysa o kendini harcıyor. Bense Jean, duyuyor musun Jean, sıhhatli bir domuz gibi keyif çatıyorum." Güner yüzünün her hareketiyle alnından uçacakmış gibi kıvrılıp bükülen yetik kaşların arkasında cinlerini perilerini toplamış saçlarını Lodos'a veriyor ve kılçık Nazım'a ulaştırabilmek için Freddy'nin cebinden ikinci telgrafı nasıl yürüteceğini hesaplıyor. Tabii ama bu koca herifin bana bir ucundan faydası dokunmalı. Ne diye onun kahrını sarhoşluğunu çekiyorum. Gezmesine gezmişim, iyi, tozmasına tozmuşum diyecek yok. Ama bu kılçık Nazım dedikleri pek belalı bir adamdır. Bir yandan elin gavuruna ait iki telgrafı ona satmanın hiç kimseye bir zararı olmaz. Öte yandan, yalnız ikinci telgrafın kağıdını nereye koydu? Ceplerinde mi, otelde mi, yoksa evde benim bilmediğim bir yerde mi? Telefonda kılçık genzini temizliyor. Hak diyor, tu diyor. Uykulu hergele sesiyle, yavrum diyor, Güner, bugünlerde başım zaten dertte, bir de sen marazlık etme. İki telgrafı da isterim, hem geleni hem onun verdiği karşılığı, tamam mı? Güner birisiyle öpüşecekmiş gibi dudaklarını uzatıyor, kaşları alnından uçup gidiyorlar. İyi canım diyor, tamam. Yarın Cumhuriyet'teyim. Peki, peki. Apartmanın kapısına Freddy acıtıcı bir hırsla kucaklıyor Güner'i, kapıyı açmasına meydan bırakmıyor. Her tarafıyla, birden her tarafından bir alkol, puro tütünü ve limon kolonyası kokusuyla kucaklıyor. Yüzünün her köşesini ayrı ayrı öpüyor. Jean diyor, Jean. Güner merdivenleri aydınlatan dakikalık ışığı yakıp kapıyı açmaya uğraşıyor. Şimdi karşı dairenin kapısı açılsa ya da üst katta oturan ve geceleri çok geç gelen o eşkıya yüzlü mühendis merdivenlerden çıkıverse rezalet. İşin kötüsü alkol akşamdan beri Freddy ile beraber olmak onun direncini de azaltıyor. Nitekim kapıdan içeri girer girmez kendini dalgalı kalçalarını ve ahlaksız boynunu ona bırakıyor. Yalnız aklının içinde, en içinde deminki dakikalık ışık gibi 3 dakikada yanıp sönen bir soru. İkinci telgraf acaba nerede? Dürdev yaprak cigarasından nefesler düğümleye düğümleye mahiyeti belirsiz bir otel koridorunda bütün tırnakları ve dişleriyle Aykut'u kovalıyordu. Dündar'a görünmeden, bırak Dündar'ı, asıl uysal tevfiye hissettirmeden, dumanı genzinde duyar duymaz gözlerini kısıyordu. Kirpiklerin arasından gök bakır rengi vuruyordu dışarıya. Kaloriferin rahatlığı, üzerinde oturduğu divan, Güner'in sabahlıklar içindeki ev hali, bir bardak çay, masanın üstündeki gazete ve dinleyici istekleri ufak ufak içini bozmuştu. Otellerde eskimiş insanların arada bir küt diye inen ev özlemine tutulmak üzereydi. Hem kendine hem de ona bu fırsatı hazırlamadığından Aysel'i budala buluyordu. Ne sanki iki paralık Arap Zehra bile benden akıllı çıktı, iyi kötü bir ev döşede oturuyor. Halbuki ben bugününü yarını tutmaz 3-4 serseriye uymuş, o otel senin, bu otel benim, dolaşıp duruyorum. Nereye varacak bunun sonu bilmem ki. Tekrar bilmem kaç yıl önceki o salona, o boy aynasının önüne dönüyor. Aynadan arkasındaki koltukları, ağır kadife perdeleri ve halıları görüyor. Clara ağzı kapalı, işin için İtalyanca bir şarkı çiğniyor. Birdenbire ışıkları söndürüyorlar. Tanımadığı bir adam onu kucaklıyor ve öpüyor. Bıyıkları, üf, bıyıkları, yüzünün her tarafında. Güner ayağa kalkmış, sen diyor, yabancı değilsin abla. Değilim diyor Dürneva, tabii. O yıllarca önceki adamın bıyıklarını suratından kovmaya çalışıyor. Hemen söylemeliyim diye kuruyor, hemen şimdi. Hatta içinden söylüyor, Güner cicim sen her zaman evde olmazsın nasıl olsa. Dışarıda olduğum vakitte acaba ben bir ahbabımla gelip birkaç saat... Burada gülmeliyim diye düşünüyor, çapkınca gülmeliyim. Güner bardağını masaya bırakıyor. Söz vermiş bulundum, gitmezsem kızar, edepsizin biridir. Hemen sırtıma bir şey geçireceğim. Oo, saat an mı ilerlemiş? Canım amma meraklısın, alır ne yapacaksın bunun? Bir ahbabım dedim ya, yeter. İkinci telgrafı bir bulsam, burada gülmeliyim çapkınca. Bulmasam da zararı yok, kılçık nasıl olsa bilmiyor vaziyeti, çantamdaymış gibi konuşurum, yutarsa yutar. Şekerim, bizim gibi ihtiyarlara bakan olur mu? Aman, bu karı da gitmeyecek mi? Geç kalıyorum zaten, bir de onun çenesini çekmek. Gitmeden söylemeliyim, Zehra'dan iş çıkmaz, çıksa da evinden hayır yok, burası kalorifer divan. Güner iş odalarından birinde kaybolmuş, giyiniyor, yalnız koridorda ara sıra yanıp sönen sesi. Öğleden sonra maça gideceğim abla, vallahi ömür, bir çocuk peydahlandı etrafımda, üniversiteli, zengin mi zengin. Seyit Sabri'nin oğluymuş, meşhur, onunla gideceğiz, aksilik havada yağacak gibi. Ya da Aysel neden gelmedi seninle, özledim kafiri. Dürnev içinde dolaşıp duran soruyu evde soramadı Güner'e. Merdivenlerde soramadı, sokakta hiç soramadı. Lodos eteklerini uçuruyor, saçlarını olduğu gibi üzerine indiriyordu. Güner rüzgarın ortasında, rüzgara ait uçucu ve dağılıcı bir şey gibiydi. Sanki bazen burada yanı başında görünüyor, bazen savrulup yaprakları dökülmüş iki yanı ağaçlı bir bulvarda kaybolup gidiyordu. Dürnev'in ağzı pürodan apacıydı. Bir türlü soracağını soramıyor, galiba utanıyordu. Nihayet otomobilde Taksim'e yaklaşırken Güner dedi, cicim sen her zaman evde. Cümlesini bir solukta tamamladı. Güner'in aklı başka şeyle meşguldü, anlamadı. İkinci defa dinledikten sonra ıslak ve buğulu dudaklarını yine birini öpecekmiş gibi uzatarak elinde olmadan, ooo dedi, abla desene. Sonra kabul etti. Öğleden sonraları birden dörde kadar ne zaman olursa olur. Yalnız bir gün önceden Nisuaz'a uğra, garson Mariçe'ye haber bırak, geleceğim diye, tamam mı? Şoför şurada dursana, ben ineceğim. Dürnev'in arkasına için için sürüp götürüyor. Vallahi böyle olmalı, böyle yaşamalı hayatta. Ve rüzgarı soluk soluğu ardında bırakıp camlı kapıdan kahveye giriyor. Gururlu ve güzelliğinden emin, etrafındaki bütün erkek gözlerini, omuzlarının ve kalçalarının mübalağalı hareketleriyle dağıtarak, hem de nasıl kelebekler gibi dağıtarak, kılçık Nazım'a doğru yürüyor. Kılçık camların dibindeki bir masaya oturmuştu, trench coat'u sırtındaydı. Beyaz suni ipek kaşkolu boynundan su gibi masanın üzerine akıyordu. Geceleyin iyi uyuyamamış, sabah kötü tıraş olmuştu. Günlerin önce kokusunu duydu, yarı ayağa kalkıp merhaba dedi, bir çeyrek geciktin. Paketini önüne sürdü, cigara dedi. Güner kirpiklerin arasından onu ve cigara paketini küçümseyerek süzdü. Çantasından bir Philip Morris çıkardı. Sonra en kadın sesiyle bundan içelim dedi. Kılçık Amerikan dedi, mükemmel. Pis pis sırıttı, işler tıkırında anlaşılan. Niye olmasın, iş istemekte. İstemekte mi? Boş versene sen. Ben oldum bittim, milyoner olmak istiyorum yavrum, ama para bizden tüyüp bir takım çakalların cebine giriyor. Ne haber? İş yapmak da benim kafamın aldığı. Beyaz Rus garsona sesleniyor. Matmazel, kadın gelince bak diyor, bayan ne içecek? Güner hiçbir şey içmesem diyor. Olur mu, hiç olmasa bir acı kahvemiz içersin. Beyaz Rus garson kadın kafe diyor. Yakın masalardan birinde Balkanlı mülteciler oturmuşlar. Adam akıllı yorgun gözleri olan, elleri kolları yüzleri adam akıllı tedirgin. Buna rağmen tertemiz giyinmiş, yepyeni tıraş olmuş bir çeşit adamlar. İçlerinden birisi saçları hafifçe kırlaşmış, burnu asil bir milletvekili eskisi. Masanın üzerine Sırpça bir gazete açmış, Borba. Arkasındakilerden bir ötekisi eksik Türkçesiyle kim bilir ne zamandır öne sürdüğü iddiayı savunuyor. Kim, ben mi? Hayır, daha o vakit Enver Gradski partiye girmemişti. Onun için yazdığı beyannameyi imzaladım. Yalnız ben miyim? Yako Brankoviç, İbrahimov, yok o senin sandığın değil bu. Büyük İbrahimov, hani Londra'daki. Hep imzaladılar, sonra da anlaşıldı ki Gradski. Güner hiçbir şekilde kılçığa bakmıyor, bakmak istemiyor. Konuşurken, kahvesini içerken yeşil göz kapakları mültecilerin masasına doğru parlıyor hep. Hayret, adamların hiçbiri kaybolup gittiği bulanık ve kirli çukurdan başını çevirip onu görmüyor. Burunlarını biraz barut, epeyce rutubet ve kan kokan hapishane koridorlarına, siyasi polis hücrelerine sokmuşlar, ümitsiz ümitsiz geçmişlerini eşeliyorlar. Hangi Enver Hoca ya, o sıralarda seninki Paris'te. Milletvekiline benzeyeni, gözleri ve aklı başka yerde, yanındakine dönüp Sırpça bir şeyler söylüyor. Güner bir an için kendisinden bahsettiklerini sanıyor ve seviniyor. Fakat adamlar gazetenin üzerine eğilip sevincini derhal boğuyorlar. Erkek mi bunlar be? Kılçık uykulu gözleriyle onun gözlerini aranıp, eh diyor, iyisin yavrum, gece pavyondaymışsın Johnny yine. Ne olmuş? Hiç, ne olsun, telgrafları diyorum, belki getirmişsindir. Kadın omuzlarını kaldırıyor. Kaşlarının bir insan yüzüne göre fazla geometrik duran çizgisi alnında bir yerlerde kaybolup gidiyor. Telgraf kolay, paradan haber versen. Kılçık bunu bekliyor, yine de şaşmış görünecek. Ne parası? Başkasına ait bir telgrafı yabancılar bedavaya okuyamazmış. Çok bilmiş gangster gülüşünü ayarlıyor. Ya öyle mi? Kanun mu bu? Hem kanun hem Kılçık Nazım'ın sözü. Kılçık sözünü hatırlıyor. Kızım iki taraf lavanta diyecek hiçbir şey bulamıyor ve bunu örtmek için bir cigara yakıyor. Canların dışında harbiyeden bu yana dökülen pazar insanları ve otomobiller. Hemen önlerinde kasketini kafasında tencere gibi taşıyan dolmuş çığırtkanı. Haydi Aksaray Beyazıt beklemeden gidiyor. Birdenbire soluk kanı çekilmiş kış güneşinin kötü oyunu. Bulutlara saklanıyor. Şehirde ağaçların, binaların ve her şeyin gölgesi daha büyük, daha genel bir gölgenin içinde eriyor. Ağır, insanı yüreğini ezen bir boşluk. Böyle bir loşluğun 2 dakika 5 saniyesini çarpı çarpına yaşamak. Sonra yeniden her tarafa saydam bir naylon örtü gibi örtülü veren güneş ışığı. Rumeli Caddesi'nde bir apartmanın balkonunda roman okuyan bol saçlı bir kadın. Dudakları yenik, memeleri kitabın üzerine sarkmış. Ayazpaşa'da ışığı bütün bütün azalmış, eski kitap ve ihtiyar tüccar kokan bir çalışma odasında. Islıklı kelimeleri ve jiletle kesilmişçesine keskin sözleriyle Keleşoğlu. Kılçık kaç gündür Keleşoğlu'yla sürüp götürdükleri hırgüre bulaşıyor, aklı oraya kayıyor. Menfaatın mı var yalan söylemeye? Yo, Sabri'nin de yok. Doğruyu söyleyelim ki tedbir alasın. Ama Allah var, işin buraya varmasın ne ben istedim ne de Sabri. Yemin billah ediyor ya, koskoca herif ağlıyor. Sadece başına vurdum diyor, suya attım. Ne, sıkıştırmaz olur muyum? Geçen gece Haygaz ve Ahmet'le beraber seninkini aldık garajın mahzenine, verdik sopayı. Dedim ya, ağlıyor herif, iki gözü iki çeşme ağlıyor. Sabri'nin sırtından muşamba ceketini çıkarmışlar. Kollarından Ahmet ve Haygaz tutmuş. İsterse kimse tutmasın, o hayvan suratında bulantı veren bir ıstırap ifadesi öylece kılını kıpırdatmadan duruyor. Kılçık elinde ince ve uzun çelik çubuk her soruşunda adamın boynuna ve damarlarının üstüne vuruyor. Lan Partal, ne dedik biz sana ha? Cinayet yok demedik mi? Sabri'yi yıkan dayak yemesi değil, Kılçık'ın güvenini kaybetmesi, ağlıyor sahiden. Küçük siyahları kaybolmuş gözlerinden gözyaşları tozlu sakallarına kayıp kayıp iniyor. Birbiri ardınca belki 100 kere... Yalnız başına vurdum ve suya attım diyor. Baygındı fakat ölmemişti. Belki pervaneye doğru sürüklendi. Kılçık delirecek. Peki denizde bulunan cesedenin demeli. Bir yerden sonra olaylar üzerindeki kontrolünün sarsıldığını fark ediyor. Kendi dilekleriyle olayları zincirleme ekleyip bir yere kadar düzenle istedikleri gibi getiriyorlar. O yerden sonra her şey birbirine karışıyor. Tarihleri tersine dönüyor adeta. Araya cinayet giriyor, emniyet müdürlüğü giriyor, gazeteler filan. Elini göğsüne vura vura Keleşoğlu'na, ben diyor her türlü boka girdim çıktım ama cinayet. Hayır benim işim değil bu. O Hıyarlof'un işi de değil gibi. İsterseniz yemin edeyim. Keleşoğlu iki parmağıyla alnını sıkıyor. Yüzünü pencereye döndü mü takma dişleri odanın havasına göre yadırganacak bir neşeyle parlıyorlar. Islıklı sesi Kılçık'ın kulaklarını bir tırnak gibi çiziyor. Size güvenmekle ahmaklık ettim. Siz daha elinizin altındaki 2-3 kopuğa söz geçiremiyorsunuz. Akıl öğretiyor sonra. O kuş beyinli bir müddet ortalarda görünmesin, saklansın ya da başka bir tarafa gitsin. Siz de bir kere bizim eve sık sık gidip gelmeyin. Telefon kafi, sonra o eşkıyayla beraber gözükmeyin. Başını kıskaşıyor yeniden. İşler diyor karma karışık oldu. Şimdi gelelim öteki meseleye. Ne oldu, hani bir kadın var demişsiniz Amerikalı'nın. Haydi, Kılçık ve Güner güneşin ve rüzgarın oyunundan sonra tekrar camların önünde buluşuyorlar. Kılçık dudaklarında gülümseme diye gezdirdiği ölü başlı kelebeği kaybetmiş. Güner'in düzgün ve fevkalade uzun tırnakları daha dikenli, dudakları daha buğulu, bakışları daha örtülü. Üstelik mültecilerden birini kalın çerçeveli gözlüklerinin üstünden kendine bakarken yakaladığı için memnun. Ayol sen dememiş miydin bana seni görürüz diye? Kılçık omuzlarını kaldırıyor. Para kolay, sen önce çıkar telgrafları, görelim bir kere. Bu yaştan sonra yolunacak mıyız? Güner içi sıra hayıflanıyor. Ah diyor, ikinci telgraf, Allah belanı versin. Kılçığın uykulu gözlerini hemen gözlerin içine alıp eritiyor. Aşk olsun diyor, bize itimatlık bu kadar mı? İtimatlık başka, bu iş başka. Şimdi öğrendiğin ne senin? Anlaşıyor mu tüccarla? Kaç kere görüştüler? İçinde ansızın arazi kazanmaya başlayan bir bezginlik. Ulan neyime gerek benim elin dümencileri? Ne boksa bok umurumda mı? Gidip şimdi Athena'yı bulsam, bir yemek yesek, beraber sinemaya gitsek. Hıh hıh, kızını sokmak istiyor Freddy'ye seninki. Daha çok kızıyla çene çalıyorlar. Ama ne, iş mi? Hak getire. Zaten bilmem ya, Freddy'nin pek işmiş iplediği yok. Ters bir adam, boğuk. Mültecilerin arasına bir başkası geliyor. Alnında kaşının birini boydan boya bölen keskin ve derin bir yara izi. Bir sandalyeye ilişiyor. Öteki hala sözünü bitirmemiş. Sorguya çekiliyormuş. Karşısında aksi huysuz ve nobran askeri hakimler varmış. Ve sorgu fena halde aleyhinde gelişiyormuş gibi huzursuz kıpırdanıyor. Yaka düğmesini açıyor. Enver Gratzky'nin ihaneti diyor, çok sonra anlaşıldı. Bu işe bir de kadın karışmıştı yanılmıyorsam. Tirana'daki tiyatrodan bir aktris, uzun yüzlü bir kadın. Bir kere ikisini Gras gibi aktrisi evlerinde görmüştüm. Enver o zamanlar bir gazete çıkarmaya hazırlanıyordu. İhaneti çok sonradır. Önce Tito tarafları elde etmişler. Arkası sökülüp gitmiş. Para diyor kolay yavrum, lafı uzatmayalım. Ve öyle birkaç manaya çekilebilecek, hem teminat hem tehdit sayılabilecek bir şekilde söylüyor ki bunu. Güner derhal kılçığın sabrını taşırmak üzere olduğunu anlayıp direnmekten vazgeçiyor. İlk telgrafı çıkarıp veriyor. İkincisini parayı alınca vereceğini söylüyor. Kılçık telgrafa bakmıyor bile, avuçlayıp cebine sokuyor. Yine o pis gülümseme dudaklarında köylü çocuk ve eski gangster haliyle, peki diyor, ben seni ararım baby. Kereşoğlu telefonu kapattıktan sonra birkaç saniye öylece durdu. Öbürlerinin yanına dönerken ıslıklı sesiyle ufacık sövdü. Mülevves. Kime sövdüğünü bilmiyordu. Bir türlü misafire çıkmayan kızına mı, daha şimdiden alkolün inişinden aşağı, daha aşağı, daha aşağı ve gittikçe artan bir hızla kaymaya hazırlanan karısına mı? Kılçık Nazım'a mı, yoksa bir türlü vuzuh kazanamayan Taga ve Leyman münasebetlerine mi? Kime? Sadece çırılçıplak bir sövmek arzusu. Baş ağrısı usulünce alnının ve kafatasının yarısını tutmuştu. Öfke gözlerinin önüne birbirine karışmış, birbirinden geçen bulanık resimler çiziyordu. İsyanını ve öfkesini bütün bütün bileyen, hayal gücünden çıkma resimler. Bir kere Ümit, inadına pantolonla dolaşıyor, inadına babasının ve resmi misafirinin önünde rahat rahat cigara içiyor. Sonra Maide, bir pencereden eğilmiş konuşuyor, dudaksız balık ağzından poker fişleri, ışığı az ve kaldırımsız bir sokağa, kırmızı, beyaz, siyah ve yeşil dökülüyor. Mülevves, ama kim, ama neden? Bir şey tutuyor, bir başka şey kirleniyor. Bir şey, bir başka şeyin sadece yanında geçiyor, kirleniyor. Günah siyahı, rezillik moru. Keleşoğlu'nun dağıtan acıtıcı keskinliğini ve şaşmaz hesaplarını bulanıp körleten bir de bu mu? Cemiyet halinde Cenab-ı Hakk'a karşı gelmek. Bu yetmezmiş gibi aile halinde Cenab-ı Hakk'a karşı gelmek. Birinci neyse ne, zihni kulunun takatini tecavüz eden bir şey haramı ve günahı bana raci değil. Fakat ikincisinden dolayı boyumla beraber günahkarım. Hiçbir suunu taksirim olmadığı halde ruzu mahşerde kızından ve zevcemden, onların envai etvar ve harekatından mesul olan benim. Halbuki acizim, aciz kalıyorum, söz dinletemiyorum onlara. Vaka bunda içtimai ve topyekün tefessühün, mahşeri günahın dahli çok. Bu iki zayıf iradesiz eksik eteğin üstümüze taun gibi inmiş içtimai mülevveslikten kendilerini hariçe tutabileceklerine inanmak biraz da, biraz değil fazlasıyla saftillik olur. Mamafi her halükarda mani olmak, icabı halinde cebir istimaliyle islaha çalışmak kimin vecibesi? Benim değil mi? Yapamıyorum, olmuyor. Kendi efalimle Cenab-ı Hakk'ın ve melafattın indinde ne kadar saf, ne kadar temiz ve pirüpak olursam olayım, onlar karım ve kızım, bil cümle İslami örf ve ahlakın haricine çıkıp iblise kulluk ettikçe çirkefe bulaşır mıyım, bulaşmaz mıyım? Ben ki bir günahım. Sonra yeniden, niye böyle yapar bu benim kızım diye ufalanıyor. Ben neyi arzu edersem o niye aksini yapar? Çıkmayacak besbelli bir şey. Ben çıksın dedim ya, misafire çıkmayacak, beni rezil edecek. Saatini bir daha yelek cebinden çıkardı. Görüşü zayıflamış, bütün yaşlı adamlar gibi uzak uzak tutarak baktı. Aklı öylesine başka yerlerdeydi ki yine görmedi ve cebine koydu. Bu saate kadar çoktan bir haber çıkması gerekirdi Nazım'dan. Yoksa o fahişe sözüne durmayıp bizi atlattı mı? Yapar mı yapar, böylelerine pek. Ve için için la havle vela. Maide Amerikan barın arkasındaydı. Bir kristal ve cam pırıltısı içinde durmuştu. Damarları belirmiş kuru ellerini bu pırıltı içinde gelişigüzel oynatıyordu. Önünde ve ardında dizili aperatif bardaklarını, konyak ve şarap bardaklarını, etiketleri ve göz alıcı renkleri ortalığı büsbütün şenlendiren içki şişelerini adeta bir anne şefkatiyle okşuyordu. Anahit kristal bir tabakta eline kesilmiş limon dilimleri bir başkasına ezilmiş ufak buz getirdi. Onu görür görmez Maide'nin yüzü yakın bir mutluluğun rüzgarını hissedip derhal değişiyor. Gençleşiyor sanki. Bir köşeden gururlu bir vermut şişesini dedektif sevinçleriyle bulup çıkarıyor. Yemekten önce diyor, bir aperatif alırsınız tabii beyefendi. Hemen arkasından, sadece vermut mu olsun diye soruyor, yoksa birkaç damla cin ilave etsek mi? Bozuk gülümsemesi yıpranmış cildini buruşturuyor. Kaşlarının altından yukarı yukarı bakarak güya şuh ve çapkın bir ifadeyle tekrarlıyor. Birkaç damlacık. Sıtkı Ocakçılar bir ona dönüyor, bir Keleşoğlu'na. Siyah diş fırçası bıyıklarıyla dudaklarının hizasındaki havayı karartıp ağzının iki bitiminde salyaları birikmiş. Bilmem ki diyor, bilmem ki hanımefendi. Ya da elinde bir cinayet aleti gibi yarı korku yarı hayretle tuttuğu gazetenin üstüne eğilerek, gazeteye inanılırsa durum ümitsiz diyor. Havadisi noktasız virgülsüz bir kere daha okuyor. Haber aldığımıza göre piyasanın tanınmış firmalarından birisiyle Amerika'nın maruf Lehman pullukları ve traktörleri şirketinin şehrimizde bulunan mümessili arasında bir müddetten beri devam eden müzakereler müsbet bir şekilde neticelenmek üzeredir. Zirai kalkınmamızın tahakkuku için zaruri telakki edilen bir traktör montajı ve yedek parça fabrikasının... Maide dudakları yenmiş ağzını vermutun içinde kımıldatıyor. Canım siz bakmayın zihniye, onun alkole tahammülü yoktur. Alkolsüz bir hayatın adamıdır o. İğne gibi gülümsüyor ve kumarsız. Keleşoğlu bir gece evvel aynı salonda ona ne demişti? Bana bak, bu ödediğim 2000 lira son kumar borcundur. Sefih kadın, iyice yerleştir kafana. Bundan sonra bir kuruş vermem, bir kuruş, anlıyor musun? Hiç Allah'tan korkmaz mısın sen? Telefon gazetedeki haberi Maide'nin damağındaki vermut tadını ve Keleşoğlu'nun içindeki bulutları dağıtıyor. Kabloların içinde ıslıklı bir yerde Kılçık Nazım'la buluşuyorlar. Alo, kim? Siz misiniz Nazım? Çok geciktiniz. Kılçık'ın sesi küfürlü ve karanlık, cızır diyor. Boşuna gecikir miyim? Telgrafın birini Johnny'ye geleni aldım. Lakin İngilizce, neyse gidip bir ahbap bulduk, ne demek istediğini çıkarın dedik, gecikmemiş bundan. Keleşoğlu sözünü kesti, oku şunu. Ha, diyor ki Pakistan'a gitme diyor, Johnny'ye tabii. Rapor gelmedi diyor, sonra Türkiye'deki işi acele bitir. Noel'de New York'a dön diyor. İmzası 3 harf, sadece J, A, L, hepsi bu kadar. Kız ne dedi? Ne desin, para istiyor bizden. Bu defa salladık ya, gelecek sefere 5-10 kuruş koklatmak ister. İkinci telgrafı vermedi kahpe, yanına bile almamıştı. Ona bakarsan Amerika'nın işmiş iplediği yokmuş, geziyor diyor bütün gün. Emredersiniz para, biraz para verelim de şu... Peki peki, düşünürüz. Mukavele filan olmadı, kati mi şimdi? Kıza bakarsan kati. Keleşoğlu gazetedeki haberi hatırladı. Fesubhanallah dedi. Telefondan sonra Sıtkı'yla şaşırtıcı bir hızla oynanan, sonu iyice şüpheli bir devler satrancını zihnen oynar gibi, Lehman ve Taga münasebetleri üzerinde ihtimal hesaplamaya koyuldular. Keleşoğlu'nun aslında en sevmediği şey bu. Hakkında ne kadar samimi tasavvurları olursa olsun, Sıtkı ocakçılarla mizaçları uyuşamıyor, ters geliyorlar. Birisi Keleşoğlu, hesaplı, gerçekçi, pek tabii olarak her işin daima en olmayacak taraflarını kurcalayan bir adam. Ötekisi Sıtkı ocakçılar, gözle görülen, elle tutulan olaylardan çok duyguların etkisinde kalan, istidatlı fakat tecrübesiz bir genç.